Ayrım 4, sayfa 37. Konservatuvar sonbaharda eğitime başlayacaktı. Bu sırada Roma'da Kadınlar Kongresi toplanmış, kongreye Türkiye'den hiçbir kadın katılmamıştı. İkdam gazetesi bu durumu belirtince Nimet Cemil Hanım kadınlar dünyasında bir acı açıklama yayımladı. Özetle şöyle yazıyordu. O kongreye gidecek bir Türk kadın ne diyecekti? Herhalde şöyle bir konuşma yapacaktı. Hanımlar, sizin sahip olduğunuz hakların yarısı bize verilmiş olsa biz kendimizi bahtiyar sayar, şikayet etmeyi hatırımıza bile getirmeyiz. Siz haklarınızı genişletmeye çalışıyorsunuz. Biz en basit hakları kazanmak için didiniyoruz. Biz hayat hakkı için çırpınıyoruz. Bizde kız okulları erkek okullarının onda biridir. Kadınlarımızın %90'ı hiç eğitim görmemiştir. Bizde kadın erkeksiz yaşamaz, yalnız bir kadın ev kiralayamaz. Geçinmek için çalışma imkanı yoktur. Bizde kadını kocası dilediği anda nedensiz olarak boşayıp kapı dışarı edebilir. Bizde kadın sokakta mesire yerlerinde peçe altında, kimliği bilinmez koyun sürüsü gibi gezer. Bizde kadın eşiyle birlikte bir lokantada oturup yemek yiyemez, birlikte bir ziyafete iştirak edemez. Tiyatroda, vapurda, tramvayda eşiyle birlikte oturamaz. Sokakta eşinin koluna girip yürüyemez. Birkaç adım arkasından yürür. Lakin konuşma buraya geldiği zaman kongre üyeleri şüphesiz ayağa kalkacak öfke ve nefretle "Be hey kadın, senin burada ne işin var? Siz daha insan haklarını elde edememişsiniz. Bizimle kadın hakları için görüşmeye nasıl geliyorsunuz?" diyecekler ve herhalde kanımı kapı dışarı edeceklerdir. Dipnot Serpil Çakır Osmanlı Kadın Hareketi sayfa 104-105, Nimet Cemil Hanım'ın 16 Mayıs 1914 günlü yazısı. Küçük eklemeler yapıldı. Kadınlarımız 20. yüzyılın başında bu çağ dışı anlayışla mücadele ediyorlardı. 1914 yılında kadının durumu böyleydi. İsmet ve Kazım Beyler çok tutumlu davranarak Viyana, Münih, Berlin ve Paris'i gezdiler. Görülmeye değer her yeri görmeye çalıştılar. Tiyatroya, operaya gittiler. Çevreyi, insanları dikkatle gözlemlediler. Kendi ülkelerinin durumu ile bu zengin, güzel, temiz, kalabalık şehirlerin temsil ettiği uygarlık arasındaki büyük çarpıcı fark ikisini de mahzunlaştırdı. En çok da kadınların toplum hayatındaki yeri etkiledi. Kadın her alanda vardı ve insanlar yaşama sevinci içindeydiler. Bu ileri, renkli, özgür hayatı aşağılık duygusuna kapılmadan ama imrenerek izliyorlardı. İngiltere'de yapılmakta olan gemilerin teslim zamanı yaklaşmış, binbaşı Rauf Orbay'ın başkanlığındaki 1200 denizci İngiltere'ye gelmişti. Bu gemilerin katılımıyla donanma büyük güç kazanmış olacaktı. İki arkadaş bu hayalin mutluluğu içindeyken uğursuz bir olay oldu. Bir Sırplı 28 Haziran 1914 günü Avusturya-Macaristan veliahtı ile eşini Saraybosna'da öldürdü. Haber Avrupa'da bomba gibi patladı. İsmet ve Kazım Beyler yurda döndüler. Olaylar büyük bir savaşa doğru akmaya başladı. Çünkü genelde dünyayı, özellikle Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma konusunda çıkan ciddi anlaşmazlıklar, büyük devletleri iki düşman kampa ayırmıştı. Bir yanda İngiltere, Fransa ve Rusya vardı, öte yanda Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya. İki kampta anlaşmazlıkları savaşla çözüp bitirmek için fırsat kollamaktaydı. Kaç zamandır bunun için hazırlık yapıyorlardı. Fırsat ayaklarına gelmişti. Savaş tamtamları, hazırlıklar, güç gösterileri, Rusya'nın kuşku verici tavırları Osmanlı hükümetini çok tedirgin etti. Alınan bazı bilgiler bu kuşkuyu korkuya dönüştürdü. Rusya'ya karşı bir savunma, dostluk anlaşması yapabilmek, en azından bir güvence alabilmek için büyük devletler ile temas edildi. Bir sonuç alınamadı. Almanya bile ümit vermemişti. Almanya ordusu sürekli yenilen, sanayisiz, yolsuz, parasız, geri kalmış, çağ dışı Osmanlı Devleti ile anlaşma yapmayı tehlikeli bulmakta, Osmanlı Devleti'nin kendisi için yük ve sorun olacağını düşünmekteydi. İmparator konuyla ilgilenene kadar Alman Büyükelçisi Sadrazam Said Halim Paşa'yı oyalamıştı. İmparator Osmanlı'dan yararlanılabileceğini söyleyince Büyükelçi resmi görüşmelere başlayabileceklerini Sadrazam'a bildirdi. Başkatip Ali Fuat Bey padişahın imzaladığı yetki belgesini öğleden sonra Sadrazam Said Halim Paşa'ya getirip saygıyla verdi. Said Halim Paşa da Alman Büyükelçisini resmi görüşmelere başlamak üzere akşam Yeniköy'deki yalısına çağırdı. Dipnot, İsmet İnönü Hatıralar sayfa 313-319-3. Anlaşma hakkındaki bilgiler ilki olarak Sabahattin Seley'in hazırladığı E3'ten alınmadır. Bu çalışmada Osmanlı-Alman İttifak Anlaşması'nın aşamaları kronolojik ve ayrıntılı bir biçimde yer alıyor. Kazım Karabekir'in Cihan Harbi'ne nasıl girdik, Ali İhsan Sabis'in Birinci Dünya Harbi cilt 1'inde, Maliye Nazırı Cavit Bey'in anılarında, Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa 2. cilt sayfa 512-519, bu bilgileri doğrulayan ve genişleten çok ilginç ayrıntılar var. Ayrıca Profesör Doktor Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih sayfa 420 ve devamı. Görüşmeler gizli olarak başladı. Hükümet Rusya'ya karşı korunmak istiyordu. Almanya ise bir savaş durumunda Osmanlı ordusunun yönetimine Reform Kurulu Başkanı'nın katılmasını öneriyordu. Bu hususlar karşılıklı kabul edilince görüşme sürdü. Görüşmelerin başlamasından yalnız Enver ve Talat Paşalar ile Meclis Başkanı Halil Menteş haberliydi. Çalışmalar ilerleyince Cemal Paşa ile Maliye Bakanı Cavit Bey'in de bilgisi oldu. Dipnot: Cavit Bey Almanya ile ittifak yapılmasına karşıydı. Bunun bir Rus saldırısına neden olacağından, memleketin mahvolacağından korkuyordu. Talat Paşa Cavit Bey'e gelişimi mukadderat diye açıklar ve savunur. Aklı, gerçekleri, hesabı, kitabı dikkate almayan bu kaderci anlayış, devleti geri bıraktığı gibi yıkımına da neden olacaktır. Bütün kitaplarda İttihat ve Terakki Partisi liderlerinin yurtsever oldukları yazılıdır. Maceracı, kan ve can hovardası, hayalci yurtseverlik, yurtseverlik midir? Olayı en son padişah öğrenecektir. Sultan Reşat Babacan Tonton kibar yaşlı biriydi. Ömrünce tahta çıkmayı hayal etmiş, 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi üzerine hayali gerçekleşmişti. Artık tek isteği vardı, tahttan indirilmemek. Onun için ittihatçılarla iyi geçinmeye çok dikkat ediyor, sorun çıkarmıyordu. Bu adamların şakaya gelmediklerini anlamıştı. 28 Temmuz günü dünyayı değiştirecek olan büyük savaşın ilk yangını patlak verdi. Avusturya, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı bombaladı. Rusya'nın Slav dayanışmasını göstermek için Avusturya, Macaristan'a saldırması bekleniyordu. Almanya ön aldı ve Rusya'ya saldırdı. Alman-Rus savaşı başladı. Avusturya, Macaristan da az sonra Rusya'ya savaş ilan etti. Dipnot: Alman, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı bu savaşın sonunda yenilecek, 4 imparatorlukla tarihe karışacaktır. İngiltere de gücünü yitirir, bu dönemden en güçlü olarak ABD ile Japonya çıkacaktır. Genişleyen savaş Almanya'yı Türk ordusunu dikkate almaya zorladı. Bu orduyu özellikle Balkan Savaşı'na bakarak aciz, zayıf, yetersiz bulmaktaydılar. Ama gerektiğinde can deposu olarak kullanılabilir, verilecek bazı ödevleri yapabilir diye düşünmeye başladılar. Alman Başbakanı Büyükelçi'ye son olarak şu talimatı verdi: Türkiye bu savaşta Rusya'ya karşı ciddi bir harekete girişmeyecekse anlaşmayı imzalamayınız. Dipnot: İsmet İnönü Hatıralar 1. cilt sayfa 315-3. Anlaşmayla ilgili olarak Alman Büyükelçiliği ile Alman Dışişleri Bakanlığı arasındaki yazışmalar için Ernest Jack, Yükselen Hilal sayfa 23-51. Sadrazam ve 3 İttihatçı Paşa buna söz verdiler. Dipnot: İsmet İnönü Hatıralar 1. cilt sayfa 316-3. Alman İmparatoru'nun Avusturya Ateşe Militerine açıklamasına dayanarak bu sözü Liman Paşa'ya Enver Paşa kendi başına vermiş olabilir. Konunun bu evresi aydınlık değil. Bunun anlamı Alman çıkarları için gerektiğinde Türkler feda edilecekti. Oysa ordu bir savaşa katılacak durumda değildi. Yaralar henüz sarılmamış, Balkan Savaşı'nda boşalmış erzak topaları doldurulmamış, silahlar yenilenmemiş, cephane yetişmemiş, ikmal örgütü, yollar, sağlık işleri tamamlanmamıştı. Boğazların savunmasını düşünmeye sıra gelmemişti. Savaş eğitimi daha başlamamıştı bile. Deneyli kurmaylar durumu şöyle özetliyorlardı: savaş için hazırlıklı değiliz, girersek yalnız yenilmeyiz, biteriz. Karabekir Avrupa izlenimlerini anlatırken erken bir savaştan korktuklarını da söyleyince Enver Paşa sertleşti. Ordunun durumunu siz biliyorsunuz da ben bilmiyor muyum? Sizinki kuruntu, savaşa girecek değiliz, yeter ki biri bize saldırmasın. Almanya'ya verilen sözü bilmeyen Karabekir rahatladı. Enver Paşa'nın yalan söyleyeceği aklının ucundan bile geçmezdi. Kaygı duyan arkadaşlarını yatıştırdı. Anlaşma kesinleşmiş, 2 Ağustos pazar akşamı gizlice imzalanması kararlaştırılmıştı. Savaşın yayılacağı anlaşılıyordu. Hükümet önlem olarak 2 Ağustos pazar gündüz toplanıp seferberlik kararı aldı. Sıkı yönetim ilan edildi. 2'de yasa çıkarıldı. Lise mezunları ile üniversite, yüksekokul ve bazı medreselerin öğrencileri yedek subay olacak, 7 gün içinde başvurmayanlar kaçak sayılarak kurşuna dizilecekti. Meclis Aralık ayına kadar tatile sokuldu. Basına ve telgraf haberleşmesine sansür kondu. Dipnot: Buna karşılık Atatürk Milli Mücadele'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile birlikte ve sıkı yönetimsiz yürütecektir. Meclise büyük önem vermiş, saygı göstermiştir. 1950'den sonra hiçbir lider meclise Atatürk gibi önem vermiş, saygı göstermiş değildir. Atatürk ile hepsinin arasında bu konuda da çok büyük fark var. Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Başkanı Enver Paşa ek olarak başkomutan da oldu. Dipnot: Başkomutan anayasa gereği padişah olduğundan Enver Paşa'dan başkomutan vekili diye söz edilir. Bu kitapta kısaca başkomutan denilecektir. Hükümetin yaklaşımı silahlı tarafsızlık olarak açıklandı. Her iki boğaza iki sıra mayın döşendi. Ticaret gemileri kılavuz gemilerin yardımıyla mayın hatlarında bırakılmış boşluklardan geçeceklerdi. Gün baş döndürücü bir yoğunluk içinde geçti. Akşam Sadrazam Said Halim Paşa ile Almanya Büyükelçisi Baron Hans von Wangenheim 8 maddelik gizli ittifak anlaşmasını Yeniköy'deki yalıda imzaladılar. Dipnot: Anlaşma Bakanlar Kurulu'nca 17 Ekim 1914'te onaylandı. Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, 2. cilt sayfa 511. Böylece Osmanlı Devleti yazgısını Türkiye üzerinde gözü olan Almanya'nın yazgısına bağlamış oldu. Enver Paşa ve Naciye Sultan yaz olduğu için Naciye Sultan'ın Kuruçeşme'deki yalısında oturuyorlardı. Talat, Enver ve Cemal Paşalar gizli imza töreninden sonra olayın tadını çıkarmak için Kuruçeşme'deki yalıya geldiler. Erkekler bölümüne geçtiler. Anlaşmanın imzalanması üçünü de çok ferahlatmıştı. Almanya'nın askeri kudretine büyük güven duyuyorlardı. Rusya tehlike olmaktan çıkmıştı. Almanya onu kısa zamanda çökertir, savaş dışı bırakırdı. Talat ve Cemal Paşalar ceketlerini çıkarttılar. Enver Paşa yakasını gevşetti. Börekler, çörekler ve çaylar geldi. Koltuklara yayıldılar, ayaklarını uzattılar. Ay ışığında pırıldayan boğaza bakarak engin hayallere daldılar. Büyük bir fırsat belirmişti. Alman rızası ve desteğiyle Rumeli'yi, Anadolu kıyısındaki Ege adalarını, belki Mısır'ı bile geri alabilir, devleti eski görkemine kavuşturabilirlerdi. Hatta Libya, Tunus ve Cezayir'le birleşerek Büyük İslam İmparatorluğunu ya da doğuya açılarak Azerbaycan, Kafkasya, Hazar'ı da aşıp Türkistan'la birleşerek Büyük Turan İmparatorluğunu kurabilir, birkaç yıldır konuşulan, tartışılan bu rüyaları gerçek yapabilirlerdi. Daha başka rüyaları da vardı. Yoksulluğu, cahilliği yenecek, ekonomiyi millileştirecek, sanayileşmeyi de başlatacaklardı. Dipnot: İkinci Meşrutiyet'ten sonraki akımlar o dönemle ilgili eserlerde başlıca dört ana başlık altında toplanıyor. Osmanlıcılık, İttihat-ı Anaasır, Türkçülük, Turancılık, İslamcılık, İslam Birliği, Batıcılık, Çağdaşlaşma. Bunların kolları da vardır. Aynı güçte olmamakla birlikte sosyalizm, halkçılık, liberalizm gibi akımları da eklemek gerekir. Çok önemli bir olgu da kadın hareketidir. Bu akımlardan söz edilirken kadın hareketine yer vermemek büyük eksiklik olur. İttihat ve Terakki çeşitli hiziplerden oluşan karma bir kitledir. Bu hizipler içinde yukarıki dört akımın temsilcileri de vardır. Ziya Gökalp bu akımlardan üçünü birleştirmeye çalışmıştır. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kitabı bu çabanın ürünüdür. Şunu belirtmek gerek, İttihat ve Terakki yandaşlarının çoğunluğunu yurtseverler oluşturur. Baştaki üç liderin nitelikleri o dönemin sorunları karşısında yetersiz kalmış, duygusal ve maceracı yanları yüzünden devlet ölüm yolculuğuna çıkmıştır. Karşıtı Hürriyet ve İtilaf Partisi de türlü hiziplerden kurulu karma bir kitledir. Bunları bir araya getiren ana güdü ittihatçılığa muhalefet ve kurulu düzeni korumaktır. Bu partinin içinde de sırf ittihatçılığa muhalif olduğu için yer almış yurtseverler var. Ama bu partiye ümmetçi, dinci, hamsofu, İngilizci, işbirlikçi, milli olan her şeye muhalif, bağımsızlık düşüncesinden yoksun, teslimiyetçi olanlar egemendir. Bu partinin gövdesini tutucular oluşturur. Sorun olanlar daha çok yöneticilerdir. Bu partinin yöneticileri milli mücadele döneminde İngilizlerin destekçisi olacak, Yunanlılarla bile işbirliği yapacaktır. Bu anlayışın unutulmaz örnekleri Damat Ferit, M. Sabri Said Molla'dır. Cemal Paşa coşkuyla sordu: Ya kapitülasyonlar? Talat ve Enver Paşalar avazları çıktığı kadar bağırdılar: Kaldıracağız! Öyle bağırmışlardı ki koca avize neşeyle şıngırdadı. Hep böyle bir mutlu günün özlemiyle yan yana yaşamışlardı. Çocuklar gibi güldüler. Ne var ki Alman rıza ve desteğini sağlamak için orduyu ayağa kaldırmak, işe yarar hale getirmek, sonra da ateşe sürmek gerekiyordu. Ya da bu haliyle yetinilecek, eksiklik Türk askerinin kanıyla kapatılacaktı. Kalktılar. Sabah yeni bir dönem başladı. Her yere seferberlik afişleri yapıştırılmıştı. Seferberlik var, asker olanlar silah altına. Çok asker isteyen Almanların ısrarı yüzünden 20 yaşından 35 yaşına kadar herkes askere çağrılmıştı. Bu hesapsız çağrı birçok soruna yol açacak, giysi, postal, tüfek yetmeyecekti. Akşama doğru Almanya'nın sabahleyin yıldırım gibi Belçika'ya saldırdığı haberi geldi. Belçika'dan geçip Fransa'yı en beklemediği yerden, kuzeyden vuracağı anlaşıldı. Dipnot, Alman başkomutanı ünlü stratejist Schlieffen'in hazırladığı planı uyguluyordu. 40 gün içinde Fransa'yı dize getirmek, sonra dönüp Rusya'ya yüklenip onu da bitirmek. Riski çok yüksek bir plandı bu. Cephelerden birindeki başarısızlık genel başarısızlığa yol açardı. Alman ordusu etkili bir savaş makinesidir. Reform kurulundan Albay Frankenberg askeri eğitimin amacını şöyle açıklar. Askerin talim ve terbiyesi o kadar ileri olmalıdır ki askerler birer harp hayvanı haline gelsinler. Almanya ordusunda askeri terbiyenin amacı budur. Kazım Karabekir 1. Cihan Harbi'ne neden girdik sayfa 57. Ama Alman kurmaylığının üstünlüğü dayanaksız bir efsanedir. Almanya 2 kez dünya savaşını başlatmış, ikisinde de yenilmiştir. Değerlendirme ve doğru karar vermede yetersizlik ve isabetsizlik Alman politikacılığının da belirgin özelliklerindendir. Almanya Fransa'ya saldırınca İngiltere de savaşa girecek, Avrupa baştan başa ateş ve kan denizine dönecekti. Balkan Savaşı'ndan sonra değişen durum nedeniyle savaş planlarının yenilenmesi gerekmekteydi. Bu görevin geciktiğini sanan Türk kurmaylar gelen haber üzerine konuyu kurcaladılar ve şaşırtıcı bir şey öğrendiler. Yeni savaş planlarını tek başına Bronzart Paşa hazırlamış, Enver Paşa da onaylamıştı. Bir gün savaş çıkarsa bu gizli planlar uygulanacaktı. Harekat Şubesi Müdürü Kurmay Binbaşı Ali İhsan Sabis güncesine üzüntü içinde şu notu düştü. Türkiye'nin en gizli savaş planlarını bir Alman general hazırlıyor. Hiçbirimizin ilgisi ve bilgisi yok. Bu orduyu ve geleceğimizi bütünüyle Almanlara teslim etmişiz demektir. Dipnot, Ali İhsan Sabis, 1. Dünya Harbi, 1. Cilt sayfa 170, Fahri Belen, 20. Yüzyılı Osmanlı Devleti sayfa 197, Fahri Belen, 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi, 1914 Hareketleri sayfa 55 ve devamı. Bronzart Paşa'nın planını yalnız Rusya ve Balkan devletlerini dikkate alarak hazırlamıştı. Mesela Irak'ı boş bırakır, bu nedenle planda birçok değişiklik yapılacaktır. Cihat planda bir Alman düşüncesi olarak yer almıştır. Almanların ısrarı üzerine ilan edilecektir. Türk ordusunu savaşmak için cihat ilanına ihtiyacı yoktu. Hiçbir savaşa cihat ilan edilerek girilmemiştir. Bu Alman fantezisi halifeliğin işlevinin kalmadığını göstermeye yarayacaktır. Türk şube müdürlerinin hiçbirinin Almanya ile imzalanan anlaşmadan haberi yoktu. Bu sırada Enver Paşa Harbiye Nazırlığındaki büyük odasında heyecan içinde İmparator 2. Wilhelm'in yayımladığı savaş bildirisini okumaktaydı. Kaiser diyordu ki, Alman milleti Tanrı'nın seçkin milletidir. Alman milletinin imparatoru olmam haysiyetiyle Tanrı'nın ruhu benim üzerime inmiştir. Ben Tanrı'nın kılıcı ve savunucusuyum. Bana itaat etmeyenlerin vay haline, bana inanmayanların vay haline. Dipnot, Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, 2. Cilt, sayfa 502. Almanya'yı 1. Wilhelm kurmuştu. İkincisi yıkıma götürecekti. Kendini büyük bir asker sanıyordu. Olmadığını yenilince anlayacak, 4 yıl sonra Almanya'dan kaçmak zorunda kalacaktır. Bildirinin mistik yanı yüreğine işledi. İçinde benzer duygular uçuştu. Birkaç saat sonra iyimserliğe son veren o uğursuz, o lanetli, o aşağılık haber geldi. İngiltere Donanma Bakanlığı parası ödenmiş ve yapımı bitmiş iki Türk savaş gemisine el koymuş, milli güvenlik gerekçesiyle vermeyeceğini açıklamıştı. Donanma Bakanı Winston Churchill duyarlı biri olsaydı, acı çığlıkları ve öfke haykırışlarını İngiltere'den bile duyardı. Kayıtsız şartsız İngilizce olan Hürriyet ve İtilaf Partililer bile sarsılıp sızlandılar. Ah İngiltere, bunu yapmayacaktın. Türkiye yeniden İngiliz politikasının uydusu yapabilmek için çok emek vermeleri gerekecekti. İngiliz Büyükelçisi Sir Lewis Mallet da telaşa kapıldı. Rusya ile bağlantı boğazlar yoluyla sağlanabiliyordu. Bu beklenilmez karar dolayısıyla Türkiye'nin tarafsızlıktan cayıp boğazları kapatması işleri çok zora sokardı. Dış işlerini uyardı ama İngiltere Türkleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmaya gerek görmedi. Kimseye hesap vermeyecek kadar büyüktü. İlişkiler gerildi. Bu sırada Washington'da benzer bir olay yaşanıyordu. Türk Büyükelçiliği ABD'nin Mississippi ve Idaho adlı iki zırhlıyı Yunanistan'a satmayı kabul ettiğini öğrenmişti. Büyükelçi Ahmet Rüstem Bey harekete geçmiş, bunun barışı bozacağını, Yunanistan'ı kışkırtacağını anlatmaya çalışmış, bir sonuç alamamıştı. Yunan propaganda örgütü çok akıllıca çalışıyor, ortamı etkilemeyi başarıyordu. Büyükelçi son olarak Başkan Wilson'a çıktı. Kısa, enerjik, etkili bir konuşma yaparak başkanı uyardı. Başkan Wilson büyük bir saflıkla Yunanistan'ın bu iki savaş gemisini savaş amacıyla kullanmayacağını ireri sürdü. Çünkü Başbakan Venizelos bu konuda kendisine güvence vermişti. İki gemi de Yunanistan'a satıldı. İngiliz darbesini ABD darbesi tamamladı. Dipnot: Bilal N. Şimşir, Ermeni meselesi, sayfa 128. Almanya, Türklerin seferberlik tamamlanınca savaşa girmesi gerektiğini düşünmeye başlamıştı. Yönetimi ve halkı daha eskisinin acıları dinmemişken yeni bir savaşa razı etmenin kolay olmadığını biliyordu. Ama İngiltere'nin Türkleri çok üzen kararından yararlanarak yönetimi ve kamuoyunu kazanmak mümkündü. Almanya'nın bu sırada Akdeniz'de Göben ve Breslau adlı iki güçlü savaş gemisi vardı. Görevleri Cezayir'den Fransa'ya asker taşınmasını engellemekti. Yavuz'un komutanı Amiral Suşon'a acele Çanakkale'ye hareket etmeleri emri verildi. Bir İngiliz filosu gecikmiş olarak peşlerine takıldı. Almanlar durumu Enver Paşa'ya bildirdiler. Enver Paşa müjdeyi alır almaz Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığı'na Alman gemilerinin ulaştıkları anda içeri alınmalarını emretti. Onları izleyen İngiliz gemilerinin boğazdan geçmelerine izin verilmeyecek, zorlarlarsa ateş açılarak durdurulacaklardı. Bu tutum boğazlarla ilgili uluslararası anlaşmaya aykırıydı. Tarafsızlığın sona ermesi anlamına geliyordu. Enver Paşa kimseye bilgi vermemiş, sorumluluğu bir başına üstlenmişti. Heyecanlı bir yolculuktan sonra iki Alman savaş gemisi 10 Ağustos pazartesi günü Çanakkale Boğazı ağzına geldi. Saat 17.15'ti. İngiliz filosu yetişememişti. Boğaza girmek için izin istediler. Yaklaşan bir torpido bot flama ile işaret verdi. Beni izle. Torpido botun kılavuzluğunda ağır ağır ilerleyerek iki mayın hattındaki geçitlerden geçip Çanakkale'ye ulaştılar. Halk kıyıda toplanmıştı. Gemileri büyük bir coşkuyla karşıladılar. Sevinçten ağlayanlar oldu. Dev toplarıyla Göben hepsinin gözlerini kamaştırmıştı. Ne harika gemiydi bu. Dipnot: Yavuz 23.580 tonluk yeni güçlü bir savaş gemisi, hızı 29 mil, 2 bacalı 186 metre boyunda. Birçok ağır ve orta topu var. İki geminin boğaza girişinin tarihini 11 Ağustos olarak bildirenler de bulunuyor. Boğazlarla ilgili uluslararası statüye göre ya bu gemilerin 24 saat içinde ayrılmaları ya da silahlarını teslim etmeleri gerekiyordu. Sadrazam Alman Büyükelçisini çağırtarak bu durumu hatırlatır. Cavit Bey anlatıyor. Büyükelçi sadrazamı tehdit etmiş, eğer böyle yapacak olursak Ruslarla birleşip Türkiye'yi taksim edeceklerini söylemiş. Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, 2. cilt, sayfa 529. İttifak anlaşması imzalanalı daha 8 gün olmuş ve Alman Büyükelçisi sadrazamı Ruslarla anlaşıp Türkiye'yi aralarında bölüşebileceklerini ileri sürerek korkutmaya çalışıyor. Aynı tehdidi kapitülasyonlar kaldırıldığı gün de yapacaktır. Bir emperyalist ülkenin uydusu olan bir devletin yazgısı da, göreceği muamele de, karşılaşacağı üslup da budur. İyi dost Almanya gibi olurdu. Hiçbirinin aklına bu görkemli geminin Osmanlı Devleti'ni batıracağı gelmiyordu. İngilizlerin hainliğine inat bu gemilerin gelmesi İstanbul basınını sevinç sarhoşu etti. Alman dostluğu göklere çıkartıldı. Gemileri İstanbul'da on binlerce Türk büyük sevgi gösterileriyle karşılayacak, geminin taş baskısı resimleri dağ köylerine kadar yayılacaktı. 4 saat sonra gelen İngiliz filosuna Boğaz'ın savaş gemilerine kapatıldığı bildirildi. Bu farklı işlem üzerine İngiliz, Fransız ve Rus büyükelçileri kıyameti kopardılar. Hükümet gerginliği iki geminin satın alındığını açıklayarak yatıştırmaya çalıştı. Gemilere Yavuz ve Midilli adları verildi. Alman denizciler fes giydiler. Bu açıklama İngilizleri kandırmamıştı. Boğaz'ın çıkışını denetim altına aldılar. Göben ve Breslau dışarı çıkarsa vuracaklardı. Almanya %6 faizle 5 milyon altın lira kredi açtı. İlk bölüm olarak 250 bin altını hemen ödedi. Osmanlı hazinesini birdenbire ferahlattı. Kaç aydır bekletilen memur ve subay aylıklarının ödenmesini sağladı. Artık savaşa girmeler için Türklere ciddi baskılar yapılabilirdi. İlk baskı girişimi Ağustos'ta yapıldı. Dipnot: Kazım Karabekir, 1. Cihan Savaşı'na nasıl girdik? Sayfa 282. Bir gün önce de Alman Genelkurmay Başkanı General von Moltke'den Enver Paşa'ya Almanya'nın Türkiye'ye verdiği iki görevi açıklayan bir yazı gelmişti. Yazının anlamı kısaca şuydu: 1. Osmanlı ordusu mümkün olduğu kadar çok Rus ve İngiliz birliğini meşgul edecek. 2. Bunlara karşı İslam ihtilalini gerçekleştirecek. Emekli Orgeneral Ali Fuat Erdem, Paris'ten Tih Sahrası'na sayfa 25. İkinci baskı girişiminin tarihi 31 Ağustos'tur. Üçüncü ve son baskının tarihi de 20 Ekim. Kazım Karabekir, 1. Cihan Harbi'ne nasıl girdik? Sayfa 280-330. Ali İhsan Sabis, 1. Dünya Harbi, 1. cilt sayfa 109-251. 2. cilt sayfa 52-69-72-78. Gerçekçi, akılcı Türk kurmaylarının amacı savaşa girmeyi mümkün olduğu kadar geciktirmek, hiç olmazsa 2 yıl kazanmaktı. Almanlar ise Türklerin savaşa girerek kendisine yardım etmesini istiyorlardı. Enver Paşa bu isteği fazlasıyla karşılayacaktır. İsmet İnönü Hatıralar, 1. cilt sayfa 107. Hatta asıl cephelerden birlikler çekerek sınır dışına yollar. 1. Dünya Savaşı ile ilgili askeri tarihler, bu gibi tehlikeli fedakarlıklar sonuçsuz maceralarla dolu. Yıkım böyle gerçekleşir. Hafız Hakkı Bey'le görüşen ve ordunun durumu hakkında doğru bilgi alan Enver Paşa baskıya direndi. Buna karşılık Yavuz gemisinin komutanı Amiral Suşon'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirdi. Böylece Almanlar hem kara ordusunu hem donanmayı egemen duruma geçtiler. Dipnot, bunun üzerine donanmanın eğitimiyle ilgilenen İngiliz Amirali A. Henry Limpus ve ekibi İstanbul'dan ayrıldılar. Amiral Limpus Malta Tersanesi Komutanlığı'na atanacaktır. Alman Amiral Guido von Usedom, İstanbul ve Çanakkale Boğazları Genel Komutanlığı'na getirildi. Karargah İstanbul'dadır, ara sıra Çanakkale'ye gelir. İşe yararlılığı hakkında ciddi bir bilgi ve belge yok. Amiral Merten Çanakkale'ye başkomutanlık temsilcisi olarak atandı. Selahattin Adil bu amirali deniz işlerine bakan ve izleyen tecrübeli, sevimli, uysal bir ihtiyar olarak tanımlıyor. Hayat Mücadeleleri sayfa 221. Karanlık limana mayın dökülmesini öneren Merten Paşa'dır. Adı geçen eser sayfa 221. Bu hizmeti unutamayız. Giderek her şeye karışacak, müttefik silah arkadaşı gibi Türkler için anlamı önemli kavramları kullanarak Türkiye'ye yön vereceklerdi. Yalnız dış politikada değil, iç politikada da etkili olacaklardı. Birçok konuda Alman Büyükelçisi yoluyla Alman hükümetinin görüşü, onayı, izni, rızası alınmadan bir karar verilemeyecekti. Osmanlı Devleti zaten bir yarı sömürgeydi. Bu durum daha da ilerleyecek bir kukla devletçik olacaktı. Dipnot, bu konuda kaynak çok. 4 örnek. Y. Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi. Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşları. Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye. Peter Hopkirk, İstanbul'un Doğusunda Bitmeyen Oyun. Bir de Zorunlu Ermeni Göçü olayında Almanların etkisi konusunda bir Ermeni yazarın kitabı. Vahakyan N. Dadrian, German Responsibility in the Armenian Genocide. Blue Crane Books, Watertown, Massachusetts, ABD, 1997.